Ayrım 14, sayfa 166. Bu sırada İstanbul'da nazırlar, iddiatçı yöneticiler ve devletin ileri gelenleri sadrazamlıktaki toplantı salonunda toplanmışlardı. Sessizlik içinde oturuyorlardı, devlet çarkı durmuştu. Sadrazam 10 dakikada bir Çanakkale'den gelen telgrafı bir göz attıktan sonra Talat Paşa'ya uzatıyor, Talat Paşa yüksek sesle okuyordu. Gelen telgrafları kim yazıyorsa sözcükleri çok dikkatli kullanıyor, ümitsizlik yaymıyor ama ümit de vermiyordu. Ziya Gökalp iyimserdi. Bu iyimserlik bazılarına inandırıcı, gerçekçi gelmedi. Üzerinde güneş batmayan bir imparatorluğun yenilmemiş armadasına karşı gelmek kolay mıydı, hatta mümkün müydü? Ayrıca Rus donanmasının da İstanbul Boğazı'na saldırmasından korkuluyordu. İstanbul Boğazı'nın girişi de mayın hatları ile kapatılmıştı. Buradaki bataryalarda gözler ufukta bekliyorlardı. Yeşilköy havaalanından kalkan bir uçak Karadeniz'i denetlemiş, yaklaşan bir filo görmemişti. Bu biraz huzur verdi. Ama Çanakkale'den gelmesi beklenen telgraf biraz gecikince sadrazam çok huzursuzlandı. Ziya Gökalp konuşmak gereğini duydu. ''Sevgili paşam, İngiliz askeri iyidir ama vatan savaşı nedir bilmez. Bunların subayları da erleri de emperyalist siyasetin emrinde ve vatandan uzakta, sömürü ve çıkar için dövüşmüş insanlardır. Bu yüzden vatanı için dövüşen bir askerin gücünü, kararlılığını, fedakarlığını da bilmez ve ölçemezler. Biz şimdi Çanakkale'de vatanımızı savunuyoruz. Vatanını savunan askerin gücü silahın gücünü aşar. İngiliz vatanını savunan Türk'ü ne anlayabilir ne de yenebilir.'' Enver Paşa da odasında Bronzart Paşa ile birlikteydi. Liman Paşa Rus saldırısı olasılığından dolayı 1. Ordu karargahında kalmıştı. Çanakkale'den yollanan telgrafın bir eşi de başkomutanlığa geliyordu. Enver Paşa Çanakkale konusunda oldukça iyimser görünmekteydi. İyimserliğinin nedenini 3 sözcükle açıklamıştı. Topçuların gözlerini gördüm. Amiral de Robek tabyaların yanıt vermemesini donanmanın etkili olmasına bağladı. 1. grubun yarattığı kasırgayı yeterli gördü. Sabırsızca geride bekleyen 2. gruba ileri geçmesi için emir verdi. Saat 12 idi. Amiral Cuprat komutasındaki 4 Fransız zırhlısı emri alır almaz harekete geçti. Gaulois, Charlemagne soldan, Suffren ve Bouvet sağdan ilerleyerek İngiliz zırhlılarının önüne geçtiler. Amiral Cuprat atılgan, kavgacı bir komutandı. Tabyaları bir an önce ezip bitirmek için filosunu gereğinden fazla ilerletti. Arkada kalan İngiliz zırhlılarının da ateş edebilmeleri için yelpaze gibi açıldılar. Hedefleri yönündeki bütün toplarıyla tabyalara ateş püskürmeye başladılar. Arkadaki İngiliz zırhlılar da ilerlediler, Fransız gemilerinin arasından ateşe katıldılar. Saat 12.15'ti. Fransız ve İngiliz zırhlıları bu ilerleyişleriyle tabyalardaki büyük topların menzilleri içine girmişlerdi. Gözcüler bu durumu bildirince bütün tabyalarda sevinç haykırışları, komutlar ve tekbirler yükseldi. Büyük topların subayları ve askerleri sığınaklardan fırlayarak ateş seli altında top başı ettiler. Yine vurulanların yerini yedekler alacaktı. Hızla hedeflere ayarlanan toplar ard arda gürlemeye başladı. Saat 12.20'ydi. Mermilerin bir kısmı tedbirli komutanların topçuların yalvarmalarına rağmen kullanım izni vermedikleri, işte böyle bir gün için sıkı sıkı sakladıkları zırh delici mermilerdi. Bugün bile hepsinin kullanılmasına evet demeyeceklerdi. Çimenlik tabyasında mermi cimrisi komutan avaz avaz bağırıyordu. ''Tek mermi bile boşa atılmayacak, atanı doğduğuna pişman ederim.'' Kara ve deniz toplarının ölüm dansı başladı. Zırhlılar ve koruyucu gemiler batarya ve tabyalara, batarya ve tabyalar da zırhlılara, koruyucu gemilere, torpido botlara ve mayın tarama gemilerine ateş yağdıracaklardı. İlk mermiler Fransız zırhlılarını buldu. Bouvet'de yangın çıktı. Suffren, Gaulois, Charlemagne daha ilk adımda önemli yaralar aldılar. İngiliz gemileri de bu ateş yağmuru altında kalmışlardı. Inflexible zırhlısında bulunan bir İngiliz savaş muhabiri bu durumu şöyle anlatacaktı. Türklerin uzun süre ateşlerimize karşılık vermemesi hepimizi şaşırtmıştı. Fakat tam 12.20'de bir anda kendimizi müthiş bir ateş yağmuru içinde bulduk. Bir Türk mermisi Inflexible zırhlısının ön direğini parçaladı ve güvertede yangın çıktı. 3 dakika sonra ikinci bir mermi taretlerden birini parçaladı. 2 dakika geçmeden güvertede 3 mermi birden patladı. Öteki gemilerde de hasar fazlaydı. Queen Elizabeth Tom ambarı tam isabetle hasara uğradı. İkinci mermi vinçleri parçaladı. Bir üçüncüsü ön bacasında koca bir delik açtı. Dipnot: Sayhan Bilbaşar, Çanakkale 1915, sayfa 87. Bilbaşar bu izlenimin yazarının Time gazetesinden Smith olduğunu bildiriyor. Hasara uğrayan başka İngiliz zırhlısı da var, Agamemnon. Muhabir kısa kesmiş, Fransız gemilerinin uğradığı ağır hasar için Fransız askeri yazar A. Tomasi, sayfa 37. Golova ve Suffren'de tehlikeli yaralar almışlardır. Beklemediği bu sert ve başarılı karşılık Birleşik Donanmayı şaşırtmıştı. Ateşi şiddetlendirdi. Boğazı barut, baca ve yangın dumanları, yıkıntı ve buhar bulutları, minare boyu süsütunları, köpükler, alevler, patlayış şimşekleri ve sağır edici savaş gürültüsü kapladı. Hava kömür, petrol, barut ve yanık kokuyordu. Yerle gök, ateşle su birbirine karışmıştı. Patlayışın yarattığı basınç zaman zaman insanları yaprak gibi savuruyor, taş binaları çatlatıyordu. Tabyalarda can kaybı başlamıştı. Birçok telefon hattı tahrip oldu. Müstahkem mevki savaş idari yeriyle karşı yakanın bağlantısı kesildi. Rumeli Hamidiyesi'ndeki iki büyük top tam isabet alarak savaş dışı kaldı. Büyük mermilerin uçurduğu taşlar ve havalandırdığı topraklar üzerlerine çöküp topları örtüyor, kullanılmaz duruma getiriyordu. Sık ateş eden bazı toplar da şişecekti. Bu tür nedenlerle giderek bazı tabyaların ateşi seyrekleşti. Karşı yakadaki bazı tabya ve bataryalar ise topları temizlemek, dinlendirmek için ateşe ara verdi. Müstahkem mevki savaş idari yerinde gergin, kuşkulu, sinirli bir hava İslam uzun sürmedi. Beklenmeyen bir gelişme herkesin moralini yükseltti. Cevat Paşa çıka geldi. Uyarıları aldırmaksızın nasılsa sağlam kalmış bir motorla ateş yağmuru altındaki denizden geçip gelmişti. İdariyi ele aldı, her zamanki gibi sakindi. Karşı yakada ne olduğunu bildiği için durumu anlatıp kuşkuya düşenleri yatıştırdı. Sakinliği ve ümidi herkese yayıldı. Ateşin azalması Amiral de Robeck'i sevindirmişti. Tabyalar ezilmiş olmalıydı. Dipnot: bu saate kadar tabyalara Birleşik Donanma 2100 ağır, 5500 orta çaplı mermi atmıştır. F. Belen, 1. Cihan Harbi'nde Türk Harbi, 1915 yılı hareketleri, sayfa 147. Mayın arama tarama gemilerinin ileri çıkarak mayın taramaya başlamalarını emretti. Öndeki Fransız gemileri çok yıpranmışlardı. Savaştan çekilmelerini gerekli gördü. Boğaz dışına çıkmalarını istedi. Dipnot: A. Tomasi, sayfa 37. Üçüncü grup en öne geçerek Fransızların yerini alacaktı. Fransız filosu üçüncü gruptaki 8 İngiliz zırhlısına yer açmak için geri çekilmeye başladı. Boğuşmayı kesemedikleri için bir yandan da delice ateş etmeyi sürdürüyorlardı. Rumeli Mecidiye tabyasına ve çevresine dakikada 35 mermi düşmekteydi bu sırada. Hayli kayıp verilmiş, bazı topların üzerine toprak yığılmıştı. Tabyanın en büyük ve yararlı topunun yanında bir tek mermi kalmıştı. Yüzbaşı Hilmi Şanlıtop gözüne, Erenköy koyuna çekilmeye çalışan bu ve zırhlısını kestirdi. Son mermi ona atıldı. Kıl payı boşa gitti. Yüzbaşı geminin uzaklığını çok iyi hesaplamıştı. Ah, birkaç mermi daha olsaydı. Ama mermi taşıyan vagoncuk parçalanmış, rayı dağılmıştı. Bu topun mermileri onlarsız taşınamayacak kadar ağırdı. Topun çaresiz kalışı sıra eri Edremitli Seyit'in içine dokundu. Cephaneliğe koştu. 275 kilo ağırlığındaki dev mermi rayın tahrip olması yüzünden cephaneliğin kapısında kaldıraca bağlı havada duruyordu. Daha önce 215 kiloluk mermileri kaldırmışlardı. Seyit bu güvenle mermiyi işaret etti. ''Sırtıma verin.'' Cephaneciler bunu taşıyamazsın Seyit dediler. Taşıyamazsın ne demekti? Şu canavara benzeyen gemi kurtulacak mıydı? Top boydu bükük mü kalacaktı? Savaş heyecanı içindeydi. Sağda solda mermiler patlıyor, üzerlerine taş toprak yağıyor, yüzlerine patlayışların çakıntıları yansıyor, biri vecde gelmiş gözlerinden ip gibi yaş akarak ezan okuyordu. Seyit'in içi dolup taştı, bağırdı. Siz verin haydi çabuk. Hay çılgın. Koca mermiyi usul usul Seyit'in sırtına indirdiler. Mermiyle birlikte yere kapaklanır diye mermiyi kaldıracın askılarından ayırmadılar. Seyit iki eliyle anasını kucaklar gibi mermiyi kavradı, tarttı. Kemikleri zangırdadı, eklemleri ezildi, dizleri titredi. Zorlukla da olsa ayakta durabildi. Mermiyi çözdüler. Damarları çatlıyordu, burnundan kan boşandı. Besmele çekip yürüdü, geç kalıyordu, hızlandı. Mermiyi topun asansörüne yerleştirdi. Deli Mustafa ile Deli İbrahim bile bir olağanüstülüğe tanık olduklarını anlayarak bir köşeye sinip nefeslerini tutmuşlardı. Kanayan burnunu koluna silerek koşa koşa geri döndü. Cephanecilere de güven gelmişti. Mahzenden bir mermi daha çıkardılar. O mermiyi de sırtlayıp koşar adım asansöre ulaştırdı. Üçüncü mermi ağır geldi. Güçlükle dizleri çözüle çözüle taşıdı. Mermiyi topun asansörüne koydu, oraya çöktü. Dipnot. Edremitli Mehmetoğlu Seyit konusu ilginç bir konu. Güya bütün Tabya'nın subayları, erleri şehit olmuş ve ağır yaralanmış. Seyit ile bir arkadaşı sağ kalmışlar. Bir bakıyorlar ki bir zırhlı yüzlerce mayına rağmen boğazı geçmiş İstanbul'a doğru gidiyor. Gidebilse yenilmiş olacakmışız. Allah'tan Seyit bu gemiyi vurmaya karar veriyor. 275 kiloluk mermiyi arkadaşının yardımıyla sırtlıyor, merdivenle topa çıkıyor, 275 kiloluk mermiyi topa yerleştiriyor. Topçu subayların birkaç yılda öğrendikleri hesapları yapmadan nasıl yapacak ki? Okur yazar bile değil, dev topu çalıştırıp nişanlıyor, gemiyi ateş ediyor. Bu işlemi ard arda 3 kez yapıyor, 3. de sapanla kuş vurur gibi gemiyi vuruyor. Bu nedenle gemi boğazı geçemiyor. Sonuç olarak 18 Mart zaferini kazanıyoruz. Abartılı abartılı, akıl dışı ayrıntılar eklene eklene, böyle komikleştirilmiş, hurafeleştirilmiş bir olay. Rahmetli Seyit'in anısına da, gerçeğe de, topçuluk bilimine de saygısızlık. Bataryadakilerin toptan şehit olduğu ve ağır yaralandığı doğru değil. Her yazan olayı biraz değiştiriyor. Seyit'e türlü türlü kitabi nutuklar attırılıyor. Seyit'in kuş gibi vurduğu geminin adı da aynı kalmıyor, değişiyor. Kısacası hurafeci kafası bu güzel olayı da bir masala çeviriyor. Bu konuda en doğru tanık Seyit'in komutanı Hilmi Şanlıtop olabilir. Torunu konferanslarına dayanarak ve aile bilgilerini ekleyerek anılarını yayımlamış. Anıları böyle genişletmese ve roman gibi yazmasaydı daha doğru olurdu. Hilmi Şanlıtop'un anılarının not halinde başka bir derlemesi daha olduğu Fikret Güneser'in kaynakçasından anlaşılıyor. Size ölmeyi emrediyorum, sayfa 14, derleyenin adı da var, Rafet Çağ'ın. Bu da yayımlansa yararlı olur. Ben Seyit olayı hakkında Hilmi Şanlıtop'un anılarında verdiği küçük bilgileri esas aldım. Konuyu, olayların akışını, mekanı ve kişileri dikkate alarak hikayeleştirdim. Tabii bu da esası doğru olmakla birlikte ayrıntıları bakımından gerçeğin gölgesidir. Mehmetoğlu Seyit Edremit Havra'nın Çamlık Manastır köyündendir. Bu olayı duyan ordu foto merkezi 275 kiloluk mermiyi kaldırırken fotoğrafını çekmek ister. Ama psikolojik şartlar değişmiştir. Seyit mermiyi kaldıramaz. Ya merminin içi boşaltılır ya benzeri yapılır. Böylece çekilen fotoğraf basına verilir. Müstahkem mevki komutanlığınca onbaşı yapılır. Onbaşı Seyit Çabuk soyadını almış. 1939 yılında ölmüştür. Kaynak İsmail Bilgin, Çanakkale Destanı sayfa 97. Bazı kitaplarda Atatürk'ün 1936 yılında Edremit'e, Balıkesir'e geldiği, Seyit'i buldurup konuştuğu yazılıyor. Bir örnek M. Turan, Destanlaşan Çanakkale sayfa 102. Atatürk yalnız 1936 yılında değil, 1935 ve 1937 yıllarında da Edremit'e, Balıkesir'e gelmemiş, Seyit'le görüşmemiştir. U. Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü. Biri bir masal uyduruyor, her masalı denetlemeden kabul etmeye hazır masalcı kalemlerde kapışıp yayıyorlar. Emeksiz yemek de böyle tatsız, tuzsuz, uyduruk oluyor. İlk mermi geminin kulesini yaralamıştı. İkinci mermi baş taretini parçaladı. Sırada son mermi vardı. Dualarla uğurlandı. Son mermi Buve'nin su kesiminin biraz altına isabet etti. Gövdesinin alt kısmında büyük bir yara açılmış olmalı ki dev gemi anında yana yattı. Mecidiye mürettebatı sevinç sarhoş oldu. Deli Mustafa ile İbrahim gerçekten delirdiler. Kader Buve'nin ağır ağır batmasını uygun görmedi. Gemi karanlık limana kayıyordu. Orada Nusrat'ın hala keşfedilmemiş 18 mayını vardı. O kutlu suyun derinliğinde kuzu kuzu yatmaktaydılar. Sürüklenen Buve'nin yaralı gövdesi bunlardan birine değdi. Göğü çatlatacak şiddette bir patlama oldu. Havaya kızıl bir duman yükseldi. 45 denizci denize döküldü. Gemi ancak 2 dakika su üzerinde kalabildi. Birdenbire alabora oldu. Kaptan Rojo, 20 subay ve 600 erle birlikte batıp gözden kayboldu. Dipnot, A. Tomazi, sayfa 39. Saat 14 onu gösteriyordu. Buve'nin battığını gören çakılı, gezgin, sahte bataryaların mürettebatı, gözcüler, subaylar, erler açığa çıktılar. Sevinçleri yüreklerine sığmıyordu. Binlerce ağızdan gök gürültüsü gibi bir sevinç aykırışı, bir şükran çığlığı yükseldi. Allahu Ekber! Yorgun gazilere yeni bir can geldi. Sağ kalanları kurtarmak için torpido botlar olay yerine üşüşmüşlerdi. Türk tabya ve bataryaları kurtarma çalışmalarını engellememek için bir yerden emir almış gibi hep birden ateşi kestiler. Başka, uzak hedeflere yöneldiler. Dipnot. Bu sahnenin görgü tanığı Baykuş Bataryası gözetleme yerinde görevli deniz topçu subayı Şahir Tunçaba'dır. Diyor ki, bu benim battığı anda mürettebatı kurtarmaya gelen torpido batlar üzerine ateş açılmadı. O anda bir içgüdüyle bütün istihkamlar ateşi kesti. Çanakkale Hatıraları 3. Cilt Sayfa 103. Türkler düşmana şövalyece nasıl savaşılacağının birçok örneğini vereceklerdir. Bunları göreceğiz. General Hamilton, Phaeton muhribi ile Boğazı ve Gelibolu kıyılarını incelemek için sabah erkenden yola çıkmıştı. Beraberinde Fransız tümeni komutanı General D'Amat, İngiliz deniz tümeni komutanı General Paris ve iki kurmayı vardı. Gökçeada ile Gelibolu arasındaki Türk mavisi denizi geçerek hızla Saros Körfezi'nin sonuna kadar gittiler. Körfezin bittiği yerdeki bataklığı ve savunma mevzilerini kat kat siperleri gördüler. Kıyıyı yakından inceleyerek döndüler. Suvla'daki büyük Tuz Gölü dikkatlerini çekti. Arıburnu'dan Koca Çimentepe'ye doğru yükselen kütle çok etkiliydi. Bu kütle birçok tepe, uçurum, vadi, boyun, bayır ve yamaçtan oluşuyordu. Burayı ele geçiren Gelibolu Yarımadası'na sahip olurdu. Kabatepe çevresi bir çıkarma için çok uygun görünmekteydi ama Türkler boş durmamış, iki yanını özellikle güneyini iyice berkitmişlerdi. Kabatepe ile Teke burnu arasında arazi çok sert olarak yükselmekteydi. Seddül Bahir'e döndüler. Bu kesimde çıkarmaya elverişli birkaç kumsal vardı. Türkler herhalde buralarda da sıkı önlemler almışlardı. Savaşın yırtıcı sesi duyuldu. İzlemek için boğaza girdiler. General Hamilton savaşla ilgili ilk izlenimlerini güncesine şöyle yansıtacaktı. Evren son derece öfkeliydi. Mermiler her taraftan uçuşuyor, vızıldıyor, dumanlar göğü kaplıyordu. Vickers ve Armstrong markalı toplar hayatı temsil eden her varlığı öldürmek için yeri göğü sarsıyordu. Saat 14.30'du. Inflexible zaten yaralıydı. Türkler Buve'yi batırmış olmanın neşesi içinde bu yeni ve değerli gemiyi iki kez daha vurdular. Inflexible bu iki darbeden sonra savaşı sürdüremeyeceğini anladı, geri çekilmeye başladı. General Hamilton'ın gemisi Phaeton sağa sokulmuştu. Inflexible Phaeton'a yaklaşıyordu. Birleşik Donanma ikinci felaketi bu sırada yaşadı. Büyük bir patlama oldu, gemiden duman, alev ve buhar fışkırdı. Dev zırhlı 45 derece yan yattı. Patlayış yüzünden 27 kişi öldü. Inflexible da Nusrat'ın mayınlarından birine çarpmıştı. Patlayış o kadar etkili olmuştu ki, Phaeton'un güvertesindeki generaller az kaldı denize yuvarlanacaklardı. Inflexible mayına çarptığını işaret etti ve Phaeton'un mutlaka yanında kalmasını, Bozcaada'ya kadar eşlik etmesini istedi. Her an batacağından korkuyordu. Dipnot, E. Hamilton, Gelibolu Günlüğü sayfa 29 ve devamı. Kaptan mürettebatının fedakarlığı ve disiplini sayesinde Inflexible'ı Bozcaada'ya ulaştırmayı başaracaktı. Bu kayıplar Birleşik Donanmayı çok öfkelendirdi. Ama öfke giderek çoğalan sorunları çözmüyor, Türklerin direncini azaltacağını arttırıyordu. Türk topçular şaşırtıcı bir sabır ve güvenle savaşıyorlardı. Sayılı mermileriyle çok isabetli atışlar yapmaktaydılar. Inflexible'dan sonra bu kez de Fransız zırhlısı Galois'ı bir zırh delici mermiyle gövdesinden vurdular. Koca gemide büyük bir yırtılma oldu. Zırhlı yan yattı ve burnu suya gömüldü. Suffren ve Charlemagne adlı Fransız zırhlıları da savaş niteliklerini yitirmişlerdi. Bu yüzden amiral de Robeck'in kesin emriyle savaş alanını terk ediyorlardı. Yaklaşık 3 saat içinde o kadar küçümsedikleri Türk savunması, eski diye önemsemedikleri topları ve sayıca az diye dikkate bile almadıkları mermileriyle Birleşik Donanmanın 1 İngiliz 4 Fransız toplam 5 büyük zırhlısını savaş dışı bırakmıştı. Phaeton Bozcaada'dan Boğaz'a dönerken General Hamilton ve generaller Galois'un yarı batık bir halde kaçışını izlediler. Geminin burnu suya gömük, kıçı havadaydı. Pervanelerin yarısı açıkta dönüyordu. Galois Bozcaada'ya kadar dayanamayacağını anlayarak Tavşan Adaları'nda kayalıklara bindirip baştan kara edecekti. Gittikçe tehlikeli olmaya başlayan gelişme donanmayı çok germiş, daha da öfkelendirmişti. Büyük toplarıyla tabyaları, orta ve küçük toplarıyla başlarının cezası bataryaları delice bombardıman etmeye başladılar. Donanmayı en çok rahatsız eden Baykuş ve Dardanos bataryalarıydı. İkisini de ateşe boğdular. Batarya komutanları düşmanın bu öfke krizi geçene kadar adamlarını siperlere çektiler. Baykuş'ta birkaç top sakatlandı. Dardanus bataryasının çevresine de dolu gibi mermi düşüyordu. Telefoncu Er Üsteğmen Hasan'a grup komutanının telefonda beklediğini haberini getirdi. Telefon geride sargı yerinin yanındaydı. Üsteğmen ateşten sakınarak geriye yürüdü. Gözlem subayı Teğmen Mehmet Mefsuf da geriye gitmekteydi. Hayrola? Çok susadım. Üsteğmen Hasan güldü. İyi ki dedim, ben de susamışım. Sabahtan beri kendilerini düşünecek bir dakikaları bile olmamıştı. Telefonun bulunduğu boy siperinin başına geldiler. Aşağıda telefonun yanında Çanakkale toprağından yapılma büyük bir testi duruyordu. Tersine çevrilmiş bir maşrapayla ağzını örtmüşlerdi. İkisinin de gözleri parladı. Bakışıp gülüştüler. İçleri yanmıştı. Birlikte sipere atladılar. Haberleşmeyle görevli subay adayı Halim ve iki er ayakta komutanlarını karşıladılar. Teğmen suya atıldı. Üsteğmen telefona. Komutanım, ben Hasan. Beni... O anda bir toplu atış siperin önündeki toprağı havaya kaldırıp siperin üzerine yığdı. Büyük bir tepe oluşturdu. Bataryanın subayları, erleri, sağlıkçılar, sargı yerindeki yaralılar çığlıklar atarak koşuştular. Küreklerle, elleriyle, maşrapalarıyla, kaşıklarıyla bağıra bağıra ağlayarak, Allah'tan yardım dileyerek toprağı kaldırmaya çabaladılar. Komutanlarını, kardeşlerini kurtarmak için çırpındılar. Siper derin, toprak çok, zaman azdı. Ancak şehitlere ulaşabildiler. Dipnot: Dardanus Bataryası'nın adı Hasan Mefsuf Bataryası olarak değiştirilir. Komutan Hasan Hulusi, Teğmen Mehmet Mefsuf, subay adayı Halim, bir onbaşı iki er Hasan Mefsuf Bataryası'nın yanındaki şehitlikte vatan toprağında yatıyorlar. Bir zaman sonra iki çocuğuna harcanmak üzere 50 altın, gümüş liyakat madalyası ve beraatı, Cevat Paşa'nın bir mektubu ile birlikte Üsteğmen Hasan'ın babası İsmail Bey'e teslim edilir. M. Cemile Tarkan, Üsteğmen Hasan Hulusi'nin yeğeni. Çanakkale'liden anılar, sayfa 15-29. Üsteğmen Hasan kızına Didar adını vermiştir. Erol Mütercimler, Gelibolu, sayfa 173.